Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Sunucularınız ben Erdi Özağa.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak telefonlarla ilgili önemli haberler, bir takım dedikodular ve ortaya çıkan bazı sızıntı bilgiler vardı. Bunlar üzerine bize tabii ki mobilite yorumunu hepsine getiriyor olacağız. İlk haberimiz OnePlus cephesinden. Herhalde geriye dönüp 2014'e baktığımız zaman 3 tane akıllı telefon marka ya da modelinden bahsedecek olursak bunların arasına mutlaka OnePlus'ı sokarız. Ve OnePlus'ın One modelini tabii ki. Çünkü gerek tasarımı gerekse donanım seviyesi iddialı olmasının yanında fiyatının da çok makul olması ki aynı donanıma sahip cihazların ortalama yarısı kadar bir fiyatlandırma
geçmişti. Yani bildiğin üst seviye, üst segment donanımını adamlar orta seviye telefon fiyatına sundular yani.
Evet, Oppo'dan çıkan bir marka olarak, Oppo'nun bir takım uzantısı olarak gerçekten de geçtiğimiz sene önemli işler yaptılar. Davetiye usulüyle piyasaya çıkıyor olması ve pek çok kişinin bu telefonu alamaması tabii ki bir takım eleştirileri de beraberine getirmişti ama sonucunda böyle bir iş modeli belirlemişlerdi. Şimdi yavaş yavaş bazı yeni ülkelere giriyorlar. Zaman zaman davetiyesiz genel satışla yapıyorlar ama bugün itibariyle OnePlus One'ı heyecanla bekleyip ama hala alamayan da pek çok insan olduğunu biliyoruz. Şimdi 2015'le birlikte tabii ki firma yeni model hazırlıklarına da hız vermiş durumda. OnePlus 2 yani OnePlus'ın ikinci akıllı telefon modelini de önümüzdeki birkaç ay içerisinde görmemiz kuvvetle muhtemel. Hatta bu telefonun yanında bir akıllı saat gelirse şaşırmayız diye düşünüyoruz biz mobilite ekibi olarak. OnePlus 2 ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Şimdi bunlardan bahsedeceğim ancak öncesinde şunu söylemekte fayda var. Şirketin yöneticisi Carl Payne'in bir takım açıklamaları var. Bu açıklamalara da geçeceğiz. Ama ilk olarak şunu söyleyelim. Daha önce bu modelin Snapdragon 805 işlemcisini kullanacağı söyleniyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler gösteriyor ki bu telefon Snapdragon 810 ile gelecek. Yani yeniden 64 bit olacak ve performans olarak yine muhtemelen farklı daha uygun fiyata üst segmentteki diğer telefonların sunduğu donanımları verecek gibi görünüyor.
Evet, zaten çıkış tarihi dolayısıyla Snapdragon 810'a biraz daha kaymaya başladı cihaz. Hani belki Şubat'ta falan çıkacak olsa 805 olurdu ama 3-4 ay sonrasına göz kırptığı için açıkçası Snapdragon 810 olma ihtimali yüksek.
Bu yorum aslında biraz hatalı oldu. Çünkü yani LG G-Flex 2'nin de... Ama onu şöyle yapabiliriz. LG ölçeğinde bir firmayla tabii ki OnePlus aynı tutmamak gerekiyor. Şimdi bazılarınız diyebilir ki OnePlus One da çok sattı ama LG genel olarak büyük bir firma olduğu için Qualcomm'da Snapdragon 810'u şu aşamada 10 milyonlarca adet üretmiyor. Evet. İster istemez bu talepte bulunan firmalar arasında büyük ölçeklileri öncelik veriyor. Orada LG'nin önce olması muhtemel.
Tabii canım, bu zaten silikon endüstrisinde yıllardır gördüğümüz bir şey.
Telefon... Sen de silikoncu oldun ha.
Silikon endüstrisinin gurusu olduk. Bunun dışında 8
Snapdragon... İyi silikonu severiz ama değil mi?
Evet, tabii. Silikonun
silikon iyiyse severiz.
Kalitelisi olacak. Kokusu falan şey yapmayacak. Rahatsız
herkes etmeyecek. İyi silikon yapamaz.
Yapamaz kesinlikle. Diğer özelliklerine bakalım. Ne bekliyoruz Snapdragon 810'lu cihazların geneli için konuşmak lazım. 4 GB bellek, işte iyi bir şey kapasitesi, pil kapasitesi. Burada da 3300 mAh konuşuluyor bu cihaz için. 2K ekran. Yani açıkçası zaten bana 2015'in akıllı telefonlarını çiz desen sana söyleyeceğim donanım bu olur. Üstüne de kasaya artık üreticilerin seçeceği modeller olacak. Çok fazla konuşacağız 810'u. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Her programda aynı şeyi söyleyeceğim.
Yani ben 2015'in bana üst seviye telefonunu çiz desen bazı özellikler açısından böyle bir şey çizerim ama özellikle pil tarafında ben 3300 mAh'i sadece OnePlus 2 ya da OnePlus 2 için değil üst segmentteki tüm cihazlar için artık küçük bulmaya başladım. Yani 3500-4000 liraya yakın piller koyulabilir diye düşünüyorum. Çünkü kendi içerisinde baktığın zaman da pilin çok büyümediğini görüyoruz. Evet. İşlemci tarafında diyorsun ki performansım %30, grafik tarafında %50 arttı. Ekran çözünürlüğüm %30-40 arttı. Pile bakıyorsun %5-10.
Ama pil endüstrisinin genel sıkıntısı biliyorsun. Yani cihazın kalınlığını ekstradan gitmedikçe veya ne diyeyim cihazı büyütüp daha ince, daha geniş bir cihaz yapmadığın sürece zaten hani pil kapasitesindeki yaşanan artışlar belli. 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyleri farklı cihazlarda da gördük. G2 3000 mAh'le çıktı. G3 üstüne daha büyük kasayla çıktı. Yine aynı pille çıktı mesela. Yani bunlar çok farklı modelden modelde değişebiliyor.
Ya tabii ki üreticilerin ne yapacağını, yani bizim burada yaptığımız eleştiri üreticinin yapacağı şeyi değiştirmiyor ama benim gönlümden geçen yine 3500'ün üstü olması gerektiği
bilindi. Gönül ise 10.000 mAh kapasiteli pil olsun, küçücük bir yer olsun.
Ama gönlünün isteğini mantıkla da birleştirmen gerekiyor. Şimdi 10.000 mAh dediğin zaman cebinde aynı zamanda bir minik akü taşıyorsun.
Niye
aslında.
Niye hayal etmek sahip olmanın yarısı?
Yok, hayal ettiğim zaman zaten ben hiç pilsiz çalışan, sürekli çalışan telefonlarla hayal ediyorum ama onların olması biraz zor gibi görünüyor.
Senin hayalin benimkinin gelmiş.
Şimdi Carl Payne'den bahsettik, şirketin yöneticisi. Şimdi bunun açıklamasına göre Ender, şöyle bir şey söylemiş arkadaşlar. Diyor ki biz OnePlus 2 model için aslında bakılırsa ekran boyutunu sürekli değiştirdik. Yani içeride yaptığımız testlerde, prototiplerde ekran boyutu sürekli geldi gitti ama ortaya çıkan bilgiler gösteriyor ki muhtemelen OnePlus'ın yeni telefonu 5.5 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Çözünürlüğü de Ender söylemişti. 2K yani 1440'a 2536, 2560 gibi bir çözünürlüğümüz olacak. Quad HD de Q büyük arkadaşlar. Yani,
küçük olunca...
Quarter değil yani. Evet. Quad HD. Bir de küçük Q ile başlayan var o Quarter HD.
965x540.
Ya bu telefonla kıyasladığımız
zaman... Onu da iyi gördük biraz, ama değil mi? Çok efendim, gördük yani. QHD ekranında.
Valla hani zamanında 800-480 ekranlı telefonlar çıktığında niye 960'a 540 diyorduk? İşte bugün artık 2015'te...
Neyi konuşacağız?
İki tane Q'nun farkını anlatmaya çalışıyoruz. Alfabet uzmanları olarak değil mi? Tabii piyasaya en azından çıkacağı önemli arkadaşlar. Açıkçası tam bir tarih yok. Ama ben Snapdragon 810'la söz konusu olduğu için muhtemelen çok uzun bir süre beklemeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü time to market denen de bir olay var. Piyasaya zamanında girme denen. Hoş OnePlus 2 modeli için üretici yine agresif fiyatlandırmayı korursa 2015'in aralığında çıksa bile tutar zaten ama ben bu sefer biraz erkenci davranacaklarını düşünüyorum.
Gönlümden ne geçiyor? Hangi dönem?
Ya şimdi Snapdragon 810 ile ilgili bir takım üretime bağlı olarak muhtemelen çok yoğun adetlerde üretilmeyecektir. Ben hani Haziran'a kadar görürüz diye düşünüyorum. Mart, Nisan erken
ben
olabilir.
Ben de Mayıs diyecektim.
İşte o dönemlerde yani yılın ikinci çeyreği içerisinde görürüz diye düşünüyorum. Tabii ki 4 GB RAM bence buradaki önemli argümanlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Sonucunda Android 5.0 ile çalışacak. Yani hem yazılım hem donanım olarak 64 bir telefon olacağını söyleyelim. Tasarım olarak da bir takım radikal değişikliklerin olması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Bunları bekleyip göreceğiz diyerek HTC One M9'a geçelim. Mart'ın başında İspanya'daki Mobil Dünya Kongresi'nde biz bu telefonu göreceğiz. Artık ortaya çıkan davetiyeler, HTC'nin yaptığı bir takım teaserlar bunun resmi doğrulayıcısı oldu diye düşünebiliriz. Biz donanım haber olarak şu gün itibariyle 3 tane editör oradayız. Onu söyleyelim.
Evet.
Ben, Mesut ve Ender 3 farklı firmanın davetlisi olarak büyük telefon üreticilerinin orada olacağız arkadaşlar. Umuyoruz ki tüm gelişmeleri de anı anına sizlerle paylaşmaya çalışacağız. HTC One M9'a geri dönecek olursak eğer şimdi önce şununla başlayalım. Son birkaç hafta Ender One M9 ile ilgili çok sayıda
fotoğraf ortaya çıktı. İnanılmaz.
Ama işin ilginç tarafı ortaya çıkan telefonların pek çoğu önden birbirine benzemekle birlikte arkada farklı tasarımların olduğunu görüyoruz. Bunlar farklı dönemlere ait farklı prototipler de olabilir. Bir takım bazıları Photoshop da olabilir. Bunları artık Photoshop'la son sürümle beraber o kadar fazla özelliğe sahip ki anlayamıyorsun yani.
Ya klon telefon bile olabilir yani belli olmaz.
O da olabilir yani onu tabii ki öngörmek çok kolay değil. Ama görünen şu ki var olan tasarımı biraz daha kozmetik güncellemelerle aynı silüet çerçevesinde ama muhtemelen daha hoş görünecek. Önden çerçeveler daha ince.
Biraz daha modernize edecekler. İşte çerçeveler, o hoparlör tarafları biraz daha modernleşecek. Biraz da olabildiğince
ekran
ufaltmaya çalışacaklar.
Ekran kasalarının daha da gelişecek yani söyleyeyim.
Aynen. HTC logosunu biraz daha öyle göründüğü kadarıyla ufaltıp daha hani kibar bir hale getirmişler.
Keşke bunu komple kaldırsalar.
Yani, evet, yani çok gerek yok orada ama yine de koyuyorlar. Çok büyük bir logo olmadığı için ben çok hani göze rahatsızlık verdiğini düşünmüyorum.
Bu arada sosyal medyadan da konuştuğumuz arkadaşların bir kısmı şöyle diyor. Keşke One M8 yerine One M7'nin tasarımını devam ettirselerdi. Şimdi ben iki telefonu düşünüyorum. One M7 biraz daha köşeli olduğu için daha böyle şey, daha böyle masküler, daha kaslı görünüyor. One M8'in o daha oval yapısı biraz daha yumuşak bir hisler yaratıyor sanki değil mi? Tutması gerçi daha kolay.
Evet daha kolay.
Ama yani o tabii ki kişisel tercihler doğrultusunda.
Çok da bir şey yok ya birbirinden uzak değiller.
Yani evet genel olarak yani birbirine yine benziyor. İki telefonda aynı tasarım dilini taşıdığını görüyoruz ama ben de muhtemelen One M7 ile devam ederdim diye düşünüyorum. O, malzeme kalitesini arttırarak tabii.
O kasa biraz daha büyüyse daha güzel olur değil mi? Şöyle 5-2'lere falan.
Hadi büyüdü One Max geldi ama One Max
o da çok büyüdü.
Çok büyüdü o.
Evet, fazla kaçırdılar şey şerbetine.
O daha yürümeyi öğrenmeden koşmaya başlayan bir tasarımdı ama vay canına ne benzetme olur. Neyse arkadaşlar ortaya çıkan görsellerde özellikle kamera tarafının farklı olduğunu görüyoruz.
Artık
yani. Bazı görüntülerde kameranın dikdörtgenimsi bir forma sahip olduğu görülüyor. Bazılarında ise yine yuvarlak bir lens yapısı var ama daha büyük bir lens yapısı var. Kesin olan şu ki bu kamera büyük bir ihtimalle 20 megapiksel çözünürlüğü olacak. Bazı prototiplerde tek kamera var. Bazılarında da yine dual kamera devam ediyor. Yani alan derinliği hesaplaması yapabilen ikinci bir kamera sensörü de olabilir. Bunu bekleyip görmek gerekiyor. HTC böylesine bir riskle yatırım yaptığı bir alandan bir sonraki modelde çıkar mı emin değilim. Ya bence yine çift kamera olma olasılığı da yüksek. Tek kamera olursa da şaşırmam ama.
Bence çift kamera devam ederler ama artık o ultrapiksel olayı rafa kalkmış gibi gözüküyor. Son zaten farklı biliyorsun modellerle de denediler güncel sensörleri. Kullanıcılar çok şikayet ediyordu. Ön taraf için ilginç dedikodular var. 13 megapiksellik böyle süper bir selfie çeken kamera olacağı söyleniyor. Yani HTC biraz kepçeyi bu sefer bol daldırmış kadının içerisine. Ama 13
megapiksel.
Güzel laf oldu.
Evet. Ya Desireye'de biz gördük aslında 13 megapiksel bir ön kamera. En kötü ihtimalle muhtemelen o kamera olur.
O kamera olur.
Ama gerçi ortaya çıkan görüntüler lensin o kadar büyük olmadığını gösteriyor bizlere. Belki hani orada lens küçüktür ama sensör iyi olduğu için hani öyle bir metot da tercih etmiş olabilir. Tabii. Ama tabii bilemiyoruz. Fakat 13 megapiksel bir ön kamera gerçekten de iddialı bir değer olur gibi geliyor bizlere açıkçası. Diğer taraftan tabii ki Snapdragon 810 var. 8 çekirdek 64 bit. İşte. Adreno 430.
Grafik İlk haberde konuştuğumuz şey.
Aynen. Ekran 5 inç deniyor ama benim duyumlarıma göre 5.2 inç olma ihtimali daha yüksek. Yani ekranın biraz ben büyüyeceğini öngörüyorum. 5 inç olursa tabii ki mobilite ve tek elle kullanım anlamında daha rahat bir telefon olur diyebiliriz.
Belki hani ilk konuştuk ya ekran kas oranı biraz daha arttırılmaya çalışılıyor. Belki hani M8'in o
boyutu benzer tutup ekranı büyütebilirler.
İçeride biraz daha ekranı büyütebilirler. Yani 0.12 arttırılabilecek payı
olması var. Muhtemel. Tabii 2K ekran arkadaşlar. 2560'a 1440. 3 GB RAM var. Eğer 3 GB RAM gelirse rakibi olan flagship dediğimiz üst seviye telefonların bir çıtır gerisinde kalır aşağı yukarı. Çünkü Galaxy S6'da işte OnePlus One'da ve LG G4 için 4 GB RAM'ler konuşulurken 3 GB RAM burada...
$200 Zenfone 2'de bile 4 GB RAM'i konuşurken.
$200'da 4 GB yok kardeşim. $249 yeah. olmasını beklediğimiz versiyonda var. O da $249 mı olur bilmiyorum. Belki $300 olmaz ama $269-279 olursa da kimse kızmasın.
Bir de onun ufakları falan farklı versiyonları da olabilir.
Var şimdi zaten onunla ilgili bir haberimiz var. Ona da geliriz. Tabii yazılım tarafında Android 5.01'in olacağı ve üzerinde Sense 7'nin olacağı konuşuluyor. Benim duyumlarım Sense 7'nin gerçekten çok güzel göründüğü şeklinde. Zaten arayüz konusunda Android'de en iyi arayüzü kim yapıyor derseniz eğer Sony ve HTC'nin arayüzleri gerçekten güzel. Rahat çalışıyorlar. Kendilerine has bir takım ekstra özellikler de getiriyorlar ki burada Galaxy S6 ile birlikte Touch Wiz'e muhtemelen baştan aşağı yenilenmiş olacak.
İsabet
umarız olur. Bu yönde bir adım atar Samsung tarafı da. Çünkü donanım olarak şu zamana kadar hep en güçlü donanımları Samsung kullandı. Ama yazılım tarafındaki handikap hep onları aşağı çekti.
Hep aşağı çektiler evet. Maalesef o inat ettiler Touch Wiz'de. Ettiler.
Ve her seferinde daha da üstüne koya koya ettiler değil mi yani?
Hani... Ya o rehberim mesela yani o telefonu kullanıyorum.
Mesela şöyle söyleyeyim. S-Health uygulaması. Gerçekten yani bir benzeri daha yok. Böylesine komplike, böylesine bol özellikli bir sağlık yazılımı
paketi. Sanki sağlık cihazı almıştın da onun böyle aynen. sofistike yazılımı gelmiş.
Ama yani onu telefonun ROM'una dahil edeceğini markete koy. İsteyen kursun değil mi? Tabii üretici şey gözüyle bakıyor. Ben bu yazılımı verdiğim zaman benim telefonum diğerlerinden bir adım daha farklılaşmayı başarıyor yani, ama.
Bir de ben ona yatırım yaptım. İşte o yazılımı geliştirdim. Markette herkese dağıtacağım işte. Kendi cihazımı özgür tutarım.
Şöyle bir şey var hani. Hani iş ticari boyutta baktığınız zaman aynı zamanda bir yazılım şirketi olarak onu satabilirsin. Hı-hı. Başka firmalara da lisans verebilirsin. Öyle şeyler de yapılabilir ama Samsung'un buna ihtiyacı yok gibi görünüyor. Ama ben olsam bir takım özellikleri markete koyardım. İsteyen insanlar indirsin gibi. Örneğin HTC'ye bakıyoruz ne yaptı? Kendi galeri uygulamasından tutun da pek çok uygulamasını markete koydu. Hı-hı. İsteyen indirip zaten kullanabiliyor. OnePlus 9'a geri dönecek olursak eğer tabii fiyat anlamında yine metal gövde vesaire bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman pil tarafındaki büyümeyi de öngördüğümüzde fiyat yine çok ucuz olmayacaktır. 2500'ler. Yani
bildiğin iPhone'larla rekabetçi
kafaya devam edecektir. Ama HTC tarafı mutlu Türkiye'de her geçen gün büyüyorlar arkadaşlar. Dünya çapında böylesine büyüyebildikleri ülke sayısı da azdır ama Türkiye ekibi gerçekten memnun. Güzel işler de yapıyorlar. Onu da söylemek lazım. Telefonları da pahalıdır, ucuzdur. Bu tabii ki kişiye göre değişir. Aylık gelir 20 bin lira olan birisi için 2500 liralık telefon pahalı gelmeyebilir. Yani. Bana gelir, sana da gelebilir ama bu tabii ki.
Gelebilir. Sanki benim gizli gelirlerim var.
Bilmiyorum belki vardır.
Olabilir.
Senin gizli zengin senin. Ama sonucunda Türkiye'de gerçekten sattılar. Tabii ki fiyatları yüksek tutmak da bir politika, bir strateji. Çünkü bazen daha yüksek fiyat her zaman pahalı daha iyidir mantığında yola çıkan bir takım kesimi de yakalayabiliyor. Ama HTC'nin sadece One M8 değil, Desire 816, 820'ler ve HTC One Mini'lere kadar giden bir süreçte gerçekten de geçtiğimiz sene iyi işler yaptığını, en azından Türkiye özelinde konuşmak gerekirse ekip zaten halinden memnun gibi görünüyor. Onu söyleyebiliriz. One M9'da merakla bekliyoruz. Sıradaki haberimiz Huawei P8. Bu aslında biraz mobiliteye özel bir gelişme olacak. Hoş gerçi biz birkaç teaser'ını önden vermiş gibi olduk ama Huawei P8, Ascent P8 olmayacak. Huawei yavaş yavaş Ascent markasını düşünmek niyetinde. Yani P8, P9, P10 diye devam edecek bundan sonraki seri. Ortaya çıkan görseller şunu gösteriyor. P8'de de yine ekranın kasa oranı bayağı agresif bir noktaya gelmiş gibi. Onlar da çerçeveleri inceltmişler. Kasa biraz büyük görünüyor. Malzeme olarak bakıldığı zaman zaten P serisi, Ascent P ailesi güzel bir malzeme.
Altından beri çok iyiydi canım.
Gerçekten iyi işler yapıyorlardı ama şimdi olay bambaşka boyuta gidebilir. İşin içerisine seramiğin girdiği bile söyleniyor. Bu açıdan bakıldığı zaman gerçekten heyecan verici. Ki biliyorsunuz Apple'ın iPhone 6'da kullanacağını görülen safir ekranında Huawei özel bir versiyonu kullanmıştı Mate ailesinde. Teknik özellikle, şimdi tasarımla ilgili olarak şunu söyleyelim. Bizim gördüğümüz görsellerde, bize Çin'den gelen bir takım ön fotoğraflarda 8'in arka tarafta ters yapıldığını yani görüyoruz. Sonsuz şeklinde.
Bana bir yerden tanıdık geliyor.
Bana bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Herkes bir trend oldu. Herkes öyle yapıyor bir şekilde.
İ harfini de yatırınca böyle sonuç.
Tabii şeyi unutmamak lazım. Hani Ulu Önderimiz Atatürk'ün ölüm tarihinde de 8'i hani bizim için en anlamlısı o zaten ama Huawei'de 8'i bir pazarlama argümanı olarak kendi kısmında.
Oradan mı şey yaptılar acaba çözdüler belki?
Sonuçta birileri bu işten istilenmiş evet. olacak ki ya bir yerlerden böyle bir şey yapma ihtiyacım. Tasarımcılar ya da prototip öyle görünüyor. Belki piyasaya çıkacak nihai modelde öyle olmayabilir. Görsellerde altta fon yazıyor ama oraya dikkat almayın arkadaşlar. Bunlar prototip cihazlar olduğu yani. İçin oraya Erdi yazsalar şaşırmamanız gerekiyor açıkçası. Ama piyasaya çıkan versiyonun orada muhtemelen ya Huawei ya da Huawei P8 yazacaktır. Donanıma geçecek olursak eğer enerji 5.2 inç Full HD ekran var. Full HD güzel olur.
Evet, Full HD güzel bir karar. Zaten biliyorsun P7'de de Full HD kullandılar. Üstüne çıkmaya gerek yoktu.
Gerçekten
zaten
Huawei açıklaması da var. Açıklaması evet, da var. İki kaykanlar sorgulansın diyor.
Savunuyor Huawei'de bu aynı konuyu. Kirin 930 olacağı tahmin ediliyor. İşlemci hakkında pek bir bilgi yok. Bazı kaynaklar 64 bit olma durumu söz konusu. 14 veya 16 nanometre FinFET'te üretilebileceği konuşuluyor. 20 nanometre de olabilir.
Şimdi şöyle bir şey var. 14 kesinlikle yalan. Çünkü TSMC bunun dışı orta. Onlarda 14 nanometre yok.
Yok.
16 test aşamasında henüz mass production'a, üretime başlanmış değil.
Örnekleri var ama.
Örnekleri var. Ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. P8 muhtemelen en kötü ihtimalle Nisan-Mayıs gibi piyasaya çıkacak bir telefon. Şimdi yani Mayıs ayında piyasaya çıkacak bir telefon TSMC'den öncelik alıp 16 nanometreden çıkan bir silikonu kullanması da çok muhtemel, bilmiyorum.
Evet.
Zor yani.
Belki 20 nanometre orada şu an mevcut Kirin 920 ve 925'i zaten biliyorsun aynı işlemci 3 aşağı 5 yukarı. Onu belki 20 nanometreye geçirip 20 nanometre daha enerji verimliliğini yükseltebilirler.
Gerçi 64 bit olursa tabii orada yeni mimari eser de var. Onu da
mecburen geçmek
gerekiyor.
Zorunda olacak. 3 GB bellek konuşuluyor. Evet. Tahmin ettiğimiz bir değer. 13 megapiksellik
optik
görüntü sabitlemeli bir kamera olacak ve görünen görseldeki şey öyle bir çıkıntı falan da yok yani. Onu sığdırmışlar güzel bir şekilde.
Eğer böylesi gerçekten iyi iş yapmışlar orada.
Cihaz ince olduğu için büyük ihtimalle incelik tarafında P7'den daha ince olacak.
En kötü P7 kadar olur diye tahmin ediyorum.
Yani P6 P7 arasında bir yerlere girecek. Tabii ince olduğu için de bu biraz pile yansıyor. 2500-2600 mAh civarında pil olacağı konuşuluyor. İşlemcinin o tüketim olayını çözebilirlerse bence o pille rahat rahat kullanırsın bir gün cihazı. Ama öbür türlü hani Kirin 920
ya enerji verimliliği biraz... muhtemelen Huawei'nin şu ana kadar yaptığı en iyi işlemci olur.
İnşallah.
Ama rekabette ne kadar rekabetçi olabilir onu çıktığı zaman göreceğiz. Yazılım tarafında da Android B0 var. 64 bitin entegrasyonu anlamında da güzel bir telefon olabilir. Şimdi bu telefon Nisan-Mayıs gibi muhtemelen dünyayla aynı anda ya da benzer zamanlarda Türkiye'ye de gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü önceki P modelleri öyle olmuştu. Fiyat anlamında sence böyle özellikle bir telefon hangi fiyattan çıkmalı? Gönlünden geçen fiyat ne senin?
Yani şimdi işlemci tarafında bir soru işareti var. Onun
ben kafadaki... işlemci değil de ben GPU tarafında soru işareti taşıyorum. Yani ben işlemci iyi aslında.
Ya işlemcileri de komple hani platformdan bahsediyorum ben. Enerji verimliliği ve hani grafik performansı her şeyi bir arada değerlendiriyorum. Orada biraz çekincelerim var doğal olarak. Çünkü firmanın benzer platformlarını da kullandım. Ama oradaki sıkıntıları açtıklarını tahmin ederek bir fiyat tahmininde bulunacağım. Bence bu cihaz yani 1200 lira seviyesinin 1300 lira seviyesinin üzerine çıkmamalı.
Ben de aynı fikirdeyim. 3 GB RAM, 8 çekirdekli bir işlemci, 5.2 inç ekran. Kamerası yine iyidir muhtemelen. Huawei'nin kameraları güzel işliyor genelde. 1200-1300 lira bu telefon için uygun bir fiyatlandırmadır. Üstü çıkarsa yani zorlanırlar Türkiye piyasasında ama bizim gönlümüzden geçen 1299 TL diyelim mi?
Evet.
Tabii bu bizim tahminimiz arkadaşlar. Piyasaya çıktığı zaman fiyatı ne olur ne biter. Tabii hani biz bunları konuşuyoruz ama bir döviz dalgalanması olur. Her şey allak bullak olur. Tabii bu bugünün şartları için böyle bir fiyatlandırma yorumunda bulunduğumuzda söyleyelim.
Biz bir de benzer fiyatlandırmaları P7 için de konuşmuştuk ama gittiler. Fazla pahalı sattılar mesela. Çünkü P6 Avrupa fiyatıyla aynı fiyatla girdi.
Hangi aklınız niyet o fiyattan soktular ben onu da anlamıyorum
evet,
yani. Kimin aklından çıkmış bu?
Kim karar veriyorsa bence kararını bir sorgulasın yani o fiyat. Yani
operatör üzerinden sattılar onlar bayağı bir telefon Vodafone üzerinden. Şimdi bu da Vodafone üzerinden gider. Zaten
ya benim kulağıma gelen de çok da fazla da satmamışlar yani. Fiyattan dolayı biraz şey olmuş.
Yani şimdi taksitlendirme olmadığı için.
Operatör tarafında o da var aslında.
Işte, evet yani dolayısıyla hani bence eğer almak isteyenler daha fazla kişiye ulaşabilir. Eğer performans anlamında da iyi bir performans gösterebilirse. Tabii kredi kartına taksitlendirmenin yerinden gelip gelmeyeceği de bir tartışma konusu yeniler.
Orada... Bazı kaynaklar böyle bir 3 taksitte falan alınmasına olana izin verileceği falan söyleniyor.
Ya sonucunda amaç yerli telefonu sattırmaksa yerli telefon 1000 lira olduğu zaman da kimse alamayacak değil mi baktığınız zaman? İnsanlar eğer hani taksitlendirmeden şey yapacaksan eğer. Dolayısıyla o tarafta belki ileriye dönük bir düzenleme olabilir.
Belki anti-dumping'i şey yaparlar sadece. Yerli ürünlere taksit imkanı.
O da bir ihtimal biliyor musun?
Düşününce aslında olmayacak bir şey değil değil mi? Ama onun takibini yapamazsın ya. Çok zor.
Yani istersen her şeyi yaparsın aslında bakılırsa. Bilmiyorum. O tarafı da bekliyoruz.
İsteyen adam uzaya da gidiyor.
Ne olacak, ne bitecek onları da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Sıradaki haberimize geçelim isterseniz. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden Galaxy S6 ile ilgili de bir takım gelişmeler söz konusu. S6'nın da 1 Mart ya da 2 Mart tarihlerinde Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılması bekleniyor. Evet. Samsung Galaxy S4'e kadar genelde özel etkinliklerle duyuruyordu telefonlarını ama Galaxy S5'e geçirmiş sene Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtmışlardı. Bu sene de Galaxy S6'yı yine aynı etkinlikle tanıtacak gibi görünüyorlar. Sanki biraz bütçesel kısıntıya gitmiş gibiler değil mi?
Zaten satamıyoruz, o kadar para harcamaya gerek yok demişlerdir.
Evet, şimdi Galaxy S6 ile ilgili çeşitli iddialar söz konusu. Yine işlemciyle başlayalım. Az önce ne söyledik? Telefonların pek çoğu Snapdragon 810 ile gelecek ama Galaxy S6'da durum daha farklı. Şimdi bunu iyice değerlendirmek ve iyi bir yorum yapmak gerekiyor. Şöyle ki, Samsung diyor ki, bu Samsung'un bunu söylediğinde yazanlar genelde Reuters gibi önemli haber kaynakları. Snapdragon 810'daki ısınma problemlerinden ötürü Samsung'un Exynos 7 ile yola devam edeceği söyleniyor. Geçtiğimiz gün çıkan bir haber vardı. Qualcomm'un sırf Samsung'u kaybetmemek adına Snapdragon 810'un revize bir versiyonunu, gözden geçirilmiş bir versiyonunu Samsung'a vereceği söyleniyor. Şimdi bunları aklımıza tutalım. LG'nin bir açıklaması vardı. LG diyor ki Snapdragon 810 bizim son dönemde gördüğümüz en serin çalışan işlemcilerden birisi diyor. Şimdi birisi yalan söylüyor. Yani
birisi yalan söylüyor.
Ya şimdi LG'nin alt açıklamalarına bakıldığı zaman işlemcinin ısınması aynı zamanda kasa tasarımıyla ilgili tasarım iyi yaparsanız
tamam, doğru,
doğru ama şimdi Samsung'da diyor ki işlemci ısınıyor. O yüzden istemiyorum. Qualcomm'da diyor ki o zaman ben sana yeni revizyon vereyim.
Değil mi? Yani evet. Qualcomm bunu destekleyici bir iş içerisinde sonuçta revizyona
gitmişler. Qualcomm kendisi söylemiyor ama bunu yazan Wall Street Journal. Evet. Yani hani Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden birisi gibi düşünmek gerekiyor.
Aynen öyle. Bilmiyorum ya, garip bir durum açıkçası. Ama ben 810'da genel olarak sırf hani bu iki üreticiden dışında Çin taraflı kaynaklardan da bazen şey geliyor. Pek hazır olmadı işte hacimli üretim, sıcaklık konularında şöyle, sıkıntı evet, olabileceği yani
orada dedikodu. Şöyle geliyor. Söyleniyor hani Qualcomm'un Snapdragon 810'u bir takım hatalarına rağmen hacimli üretime soktuğu konuşuluyor ki buradan da bunu yaparken de referans alınan noktalardan birisi MediaTek olduğu konuşuluyor. MediaTek'in MT6595 işlemcisi bellek arayüzündeki bir takım hatalı tasarım ya da üretime bağlı bir takım sorunlardan ötürü cihaz bekleme durumunda tüketmesi gereken güçten çok daha fazlasını tüketerek hem atıl bir enerji tüketimi söz, gereksiz bir enerji tüketimi söz konusu hem de cihaz olduğu yerde olması gerekenden daha sıcak çalışıyor, daha fazla ısınıyor.
Telefonu kullanınca serin çalışıyor, masaya koyunca ısınmaya başlıyor.
Tabii ben 65-95 platformlu bir cihazı uzun süre kullanmadım, bilmiyorum o durum ne aşamada. Çünkü 2014'te tespit edilen bir durumdu, belki sonrasında bir revizyondan geçmiş olabilir.
Olabilir, belki yazılımla falan bir şeyler de çözmüş olabilirler.
Olabilir ama görünen o ki Samsung Galaxy S6'yı en azından ilk etapta Exynos 7 serisi işlemcilerle duyuracak. O noktada da 64 bitli işlemci olacağını söyleyelim. 8 çekirdek. 14 nanometre. Bence 14 nanometre olması önemli. Çünkü Snapdragon 810 olsa bile o 20 nanometreydi. Bu 14 şimdi. Evet. Zaten watt başına düşen performans ya da aynı performans seviyesinde daha az enerji tüketimi, aynı enerji tüketiminde daha yüksek performans gibi kombinasyonlar çıkabilir.
Ben burada biraz komple teorisi yapayım. Şimdi bunlar alfa serisiyle falan şeye başladılar ya.
İkimiz dışımız komple oldu yemin ederim.
Vallahi öyle oldu.
Intel kim ne demiş onları konuşuyoruz.
Intel modem kullanmaya başladılar ya. LTE hızlarını sunmaya, yani bir şekilde sunmaya başladılar Exynos platformu ile beraber. Büyük ihtimalle Intel orada kendisinin pazar payını bir şekilde genişletmek için, Qualcomm'un bacağına sıkmak için bunlarla anlaştı. Uygun fiyattan modemleri verecekler. Sonuçta şimdi iki farklı şey düşünelim yine. Bir LTE, bir 3G S6 düşünelim. İkisinde de aynı Exynos platformu olduğunu, sadece modemin farklı olduğunu düşünmek daha mantıklı gelmiyor mu kulağa? Aynen. Yazılım uyumu, ROM'ların tasarlanması, ne bileyim ekstra şeylerin geliştirme sürecinde her şeyi daha da kolaylaştıracak. Bir de kendi işlemcini satmış olacaksın. Dışarı bağımlı olmayacaksın. Tamamen Samsung'un istediği o kapalı ekosisteme girmiş oluyor. Modem dışında.
Aynı fikirdeyim. Zaten Cat 9 gibi agresif modem teknolojileri olmayacaktır eğer Exynos serisi bir işlemciye geleceğini
düşünürsek. Allah aşkına eğer. Cat 9 değil. Cat 6, Cat 4 olsa ne olur? 150 megabit.
Cat 4 olmasın da. Çünkü yani Güney Korelilere yazık. Adam anavatanında Cat 6'yı kullanıyor.
Ya kullanıyor da şimdi.
Abi şimdi
7/24 yardır.
Ben seni kınıyorum burada. Yani şimdi neden biliyor musun? Cat 4 olacağını, keşke bütün dünyadaki ülkeler LTE Advanced'a geçsin.
Ya tabii.
İleriyi düşünmek gerekiyor yani.
Ya öyle bakar.
Kötü referans almayacaksın.
Ya tamam. Ha, ben günlük kullanımda çok kritik bir fark oluşturacağını düşünmüyorum o yüzden.
Ha, tabii yani olmayacak. Hele ki Türkiye'de konuşmak gerekirse.
Telefonun çıkmasına, gecikmesine, pahalı olmasına bir şeyse bu kriterse olmasın daha iyi demek istiyorum.
Yani sonucunda günün sonunda hani telefonu hücresel network üzerine çalışan bir torrent makinesi gibi kullanmıyorsun yani. Nihayetinde ama tabii şu var. Her zaman teknolojinin İleri noktalarını düşünmek gerekiyor. Şimdi hani Cat 4, dünyanın pek çok ülkesinde Cat 4 var ya da Cat 4 olması bizi mutlu eder tarzında yaklaşımlar olmamalı bence.
Bir şey diyecek.
Cat 6 olsun ya. Cat 6'da
gel. Cat 6'da anlaşalım. Ver elini.
Gel bir şey o zaman. Cat 6'da anlaştık değil mi?
Evet.
Keşke Türkiye'de bir önce 4G'ye geçebilsek değil mi? Bir de öyle bir durum söz konusu. Belki bu senenin sonuna doğru göreceğiz ama.
Tester mesler yapılıyor, öyle uçarlı kaçarlı rakamlara ulaşıyorlar laboratuvarda da.
Yani LTE destekli telefon lansmanı yaptı operatörümüz Turkcell Kıbrıs'ta. 4G megatesle vardı. Şimdi hani bunları aslında iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü hani gönül isterdi ki Türk, yani sonuçta Kıbrıs'ta bizim ana vatanımız, yavru vatanımız ama en nihayetine bakıldığında o telefon çıktığı zaman burada da test edilebilmeliydi, değil mi? Evet. Tabii ki bir takım internal testler laboratuvar ortamında Turkcell'in merkezinde de yapılıyordur ama.
Yerler kurmuşlardır illaki deneme şebekelerini.
Tabii Turkcell demişken Turkcell'de Süreyya Celib'in görevini bırakacağı konuşuluyor. Evet. Hani bir takım
o kullanıyordu şimdi var. Ben sana diyeyim 4G network üzerinde deneme amaçlı.
Evine kabloyu çektirmiş o yani. Ona gelene kadar Turkcell sponajın üzerinden zaten.
Hayır, fiber zaten evinde vardır.
1000 megabit'i bağlanıyordur.
Şeyi de koymuşlardır evine. Ufak bir tane vericiyi. Tamam işte takılıyordur orada.
Yolda 4G'dir. Evinde de bence 1000 megabit bir Turkcell sponajın. Değil mi?
Şey yoktur ya. Sınırı yoktur orada. Allah ne verdiyse sınırı o.
Bakalım o iddialar ne olacak? Çok fazla dedikodu var son günlerde. İşte Süreyya Celib'in görevini bırakacağı yerine Türk Hava Yolları'nın ya da Vakıfbank Genel Müdürü'nün geleceği şeklinde.
Kendisine Microsoft Türkiye'ye döneceği falan.
Öyle olacağı. Hatta yani öyle şeyler konuşuyor ki bakan olabileceği kadar konuşuyor. Teknoloji Bakanlığı kurulup.
Hatta Erdi'yle danışman yapacakmış. Öyle konuşuyorlar.
Ben danışmasına senin de danışman yardımcısı yaparım.
Olur valla. Ben de sana danışırım girip. Danışmanın danışmanı. Olmaz mı öyle?
Güzel olur aslında, hiç de fena olmaz.
Hadi G'yi bırakalım.
G'yi bırakalım ama Turkcell tarafında bir takım değişikliklerin olacağı söyleniyor. Tabii ki bunların hiçbirisi için Turkcell'in resmi bir kurumsal açıklaması da yok. Bunlar gazetelere, haber sitelerine yansıyanlar, bizim de sektörden duyduğumuz bir takım iddialar şeklinde bunu unutmamak gerekiyor. Turkcell TL'den bahsetmişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim enler. Bugüne kadar arkadaşlar çıktığı günden bugüne ki galiba Haziran ayında lanse edilmişti, değil mi?
Öyle bir şey. Yazdı çünkü.
Yaz dönemiydi.
Millet gitti yüzdü etti falan. Gerçi Kıbrıs'ta ne zaman sen yüzüyorsun da.
Yaz dönemde lanse edilmişti. Yani işte 6-7 aylık bir geçmiş
tam Haziran başı. Hatta komple
işte 6-7 aylık bir geçmiş olduğunu düşünürsek eğer bugüne kadar yaklaşık olarak arkadaşlar 500 ile 600 bin adet arasında sattığı söyleniyor ki 600 bini baz alırsak her ay ortalama 100 bin satmış. Gerçekten inanılmaz bir değer.
Güzel telefon.
T40 da çok satmıştı. T20 de çok satmıştı. Yani Turkcell aslında akıllı telefon Türkiye'deki akıllı telefon pazarında önemli bir üretici haline de gelmiş durumda kendi markasını taşıyan telefonlar açısından.
Şimdi bir platform düşün yani. Akıllı telefon kullanıcılarının çok büyük bir genelinin ihtiyaçlarını giderebilecek platform ne? Snapdragon 400, değil mi? Yani o seviyeye getirdiğin anda bir cihazı zaten, operatör cihazını, iyi fiyattan da sattıktan sonra yüksek hacimle ulaşmamak mümkün değil.
Aynen.
Adamlar da akıllıca, kamerası güzel, tipi güzel, ince.
Ona bir SD kart takabilseydin mis, evet. Değil mi?
Bir en büyük handikapı oydu. Güzel bir telefon yaptılar, çatırca çatırdan sattılar işte, gördüm.
Tabii kredi kartının taksitlendirmenin kalkmış olması da işin tuzlu bir yeri oldu ama telefon güzel bir telefon yani görünüm olarak hoş bir telefon. Donanımı fena değil. İşte keşke o telefonu bir de 800 liraya satılan 2 GB RAM'li, 32 ROM'lu depolaması olan ve hafıza kart takılabilen versiyonu da olsaydı çok güzel olurdu.
ZTE büyük ihtimalle.
Benim duyumlarıma göre bundan daha iddialı bir telefonu ya da birden fazla telefon için Turkcell'le görüşmesi olmuş. Hatta bu telefonlar Türkiye'de 1100-1200 lira gibi fiyatlandırmadan çıkarken Turkcell ben bunu 800 liraya alabilir miyim diye bir görüşme yapmış üreticilerle ama bilmiyoruz ne kadar doğru ne kadar yanlış. Hep
bir T60 gelir ama Turkcell'den bekleyebiliriz.
Zaten devam edecektir o seri ama ben sana söyleyeyim T60'da daha yüksek performans segmentine yakın bir cihaz göreceğiz gibi ama yani. High-end dediğimiz o üst segmente daha yaklaşırlar.
İnşallah. Çünkü operatörlerin altında böyle alternatifleri görmek güzel.
Bir de kredi kartına taksitlendirme var yapılmayacaksa eğer operatörler tarafından sözleşme kolaylık sağlıyorsa kullanıcıya orada daha fazla modeli daha fazla donanımla sunmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. Ben burada artık Turkcell'den şunu beklerim. Madem böyle iyi rakamlarla cihaz satıp şey yapabiliyorsun, yazılım tarafında biraz üreticiyi sıkıştırması lazım.
Aynı
özellikle şimdi bir Snapdragon 410'lu, 610'lu, 615'li falan bir cihaz yaparlarsa, 64 bit desteğine sahip. Onda mesela bu tarz şeylerde kendi ağırlıklarını koyup biraz daha ne bileyim kendine ait yazılımlar, güncellemeler çıkartılabilir. Şimdi çünkü operatör telefonunun en büyük sıkıntısı bence o.
Aynı fikirde.
Yazılım gelmiyor.
Son haberimize geçelim. Son haberimizde Asus Zenfone 2 cephesinden arkadaşlar. Zenfone 2 Amerika'daki CES fuarının en çok konuşulan telefonu oldu. Hakikaten her giden Zenfone'dan bahsederek geri döndü. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi Zenfone 2 5.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip bir telefon arkadaşlar. Bu telefonun farklı donanımsal seçenekleri var. 1080p ekranı olan var, 720p ekranı olan var, 4 GB RAM olan var, 2 GB RAM olan var. İşlemci tarafında da yine birden fazla seçenek var. Şimdi gelen son haberler gösteriyor ki Asus tarafı Zenfone 2'nin 5 inçlik bir versiyonunu da piyasaya sürecek. Öyle görünüyor ki birinci jenerasyonda olduğu gibi 5, 5.5-6 ya da 5.5-5, 4.5 gibi de gidebilir bu seri. Altını dolduracaklar yani.
Bayağı bir model olacak. İşte 5.5'ü büyük bulan kişilere 5 biraz daha yakın geldiği için falan denmiş.
Tabii burada önemli olan konu şu, 5 inçlik model aynı donanımsal özelliklerle mi gelecek?
Evet, o gerçekten büyük bir soru işareti.
Yani Z3580 işlemci, 4 GB RAM, 13 megapiksel kamera.
Öyle bir hani haberde bir öyle bir şey var, algı var. Hatta şey diyorlar, telefon ufaldığı için belki maliyet fiyatı da biraz daha düşebilir diyorlar.
Daha ne kadar? $100 mı satacaksın o telefonu?
Üstüne para verecekler. Yani ne kadar düşse, $5 düşse, $10 düşse şeydir yani, fiyata yansır eminim ki.
Valla $249'ların tam karşılığı olarak ülkemize gelsin, ben 5'in 10'unu
da bileyim. Ya $249 o telefon bu ülkeye gelsin, millet birbirini bıçaklar almak için. Yani. Yıkarlar yani o şeyleri.
Ama şöyle bir şey var, tabii bu donanımsal özellikleri taşır mı? Bundan emin değiliz, senin o konuda net bir bilgi yok. Sanki taşımam ihtimali daha kuvvetli gibi görünüyor. 2 GB RAM.
Zenfone 2 BIM Edition.
Öyle şeyler de var değil mi? Daha uygun fiyatlı.
Belli aslında. Olmaz, görürsün.
Ya sonucunda tabii pazarlama stratejisi bunlar. Adam $250 üst donanımlı cihazı satıp. Ya sonucunda bu telefon bu tasarımla ve 5 inç ekranla 2 GB RAM ve Z3560 işlemciyle gelip $150 fiyatlandırmaya sunulursa bu da yok satar.
Tabii canım, bu da yok satar.
Dolayısıyla Asus da arkasında bir rüzgar almış durumda. Herhalde bu senin en çok konuşulan telefon üreticilerinden birisi olacak.
Evet, katılıyorum. Özellikle Intel'in desteği arkada çok bariz bir şekilde hissediliyor.
Silikon dedikçe en büyük silikoncu, evet, değil mi?
Aynen, silikonun babasına geldik. Adamlar işte belki de pazarı böyle ele geçirecekler. Ben inanıyorum çünkü Intel'in birkaç sene içerisinde.
Zaten bundan yaklaşık 4 sene önce IDF'deyken katılmıştım. Bir açıklamaları vardı. Orada Intel'i bayağı eleştiriyorlardı. İşte cep telefonuna gireceğiz diyorsunuz ama girip ne yapabilirsiniz? ARM gibi bir firma var. Orada şunu söylemişlerdi sadece. Biz demişlerdi sunucu pazarına gireceğimizi açıkladığımızdan risk mimarisi vardı işte. IBM'den Motorola'lar vardı. Girerseniz hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir alt edemezsiniz diye bizi eleştiriyorlardı. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle ki 4 sene önceden bahsediyorum. Bugün de aşağı yukarı aynı değerleri konuşabiliriz. Sunucu tarafında pazarın %90'ına fazlası bize ait. Aynen. Aynısını biz mobil tarafta da yapacağız çünkü iyi mühendislerimiz var. Üretimi kendimiz yapıyoruz. Arge bütçelerimiz sınırsız. Ki yani kendi bütçeleri içerisinde sınırsız. Dolayısıyla biz bunu yapacağız diyorlardı. Şu an iyi bir noktaya geldiler. Ben bu sene çıkacak 14 nanometre mobil işlemcilerini daha da büyük heyecanla bekliyorum. Aynen. Bir sonraki jenerasyonu 7'ye indirirler, olayı bitirirler.
Ya 14 nanometre de ben artık hani Intel'i çok konuşacağız. Hani 810 diyoruz ya, 2016'da belki de.
Intel zaten bu sene çok konuşacağız Enler. Core M serisi işlemci. 14 nanometre, i5, i7. Biz daha bunları masa üstünde görmedik.
Görmedik.
Bunlar daha bir gelecek. Onun da birlikte işte mobil işlemciler, cep telefonları ki yani hani Z3580 çok hızlı bir işlemci olur. Ama nasıl bir şey olur? Yani gidersin Oppo'nun bir telefonunda kullanırsın. Tamam mı? Ama şimdi Zenfone 2 yani öyle bir algı ortaya çıktı ki. Aa, bunu kesin almamız lazımmış. $249 vesaire.
Bir de Asus bu konuda en iyi partner, her yere yayılabilirsin. Adamlar dünyanın her ülkesinde operasyonları var.
Var ve şu da var. Yani Asus bir şekilde şunu da başardı. Asus eşittir. Hani bu adama kaliteli, evet, ürün yapıyorlar. Ya. Hiçbir zaman yanına bir soru işareti koymuyoruz. Yok. Tabii ki Zenfone 4, 5, 6 da her özellik mükemmel değildi. Belli açılardan eleştirilebilir, hataları vardır vesaire ama Asus genelde en kötü şartlarda baktığınız zaman bile ortalamanın üzerinde kalite sunan, evet, firmalardan birisi
olarak. Fiyat performans oranı olarak.
Anakartlarla başlayan, notebooklarla devam eden bir algıyı yaratmayı başardılar. Evet. Ama bunu nasıl başardılar? Asus'u tebrik ediyorum. Çünkü uzak doğu mantığını korurken aynı zamanda batılıları da bu işin içerisine sokarak, evet, dünyadan kopmadan modern dünyanın gereksinimlerini daha iyi karşılayabilecek bir kümülatif yapı oluşturdular arkadaşlar. O yüzden de başarılı
oldular. Sisteme çok iyi entegre oldular.
Aynen öyle. Matrix'in bir parçası oldular.
Evet. Bu kadar hani afili lafın ardından artık değil mi?
Artık bu yer böyle kapatabilirdik diye düşünüyorum. Ya Matrix'i söylememin sebebi de şu. Dün akşam oturdum arkadaşlar, Matrix 1'i izledim. Ne güzel filmmiş ya. Değil mi? Hakikaten 2 ile 3'ünü de izlemek lazım tekrardan.
Matrix gecesi de yapılabilir.
Aslında yapılabilir. Yapalım ya bir ara. Tamam. Fena da olmaz. Evet arkadaşlar, bizden şimdilik bu kadar. Mobilitenin bu bölümünde yine geçtiğimiz hafta dikkatimizi çeken gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi görüş, öneri, eleştiri, destek, küfür kıyamet olmaz. O istemediğim şeyler ama seviyorsanız sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Eleştirmek isterseniz forum kurallarımız çerçevesinde eleştirilerinizi de yapabilirsiniz bizlerle. Ve her daim arz ettiğiniz her soruyu bizlerle paylaşabilirsiniz diyerek şimdilik hoşça kalın diyorum. Ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Bir sonraki mobilitede görüşene dek kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.